Merhaba, ben Yusuf. Ninartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Peter Hayes. Diamandis ile Stephen Kotler'ın The Future is Faster Than You Think adlı kitabı, teknoloji ve gelecek araştırmaları alanında yazılmış.
İş dünyasına ve gündelik hayata dönük bir incelemedir. Kitap, yapay zeka, robotik, sanal gerçeklik, dijital biyoloji, sensörler, üç boyutlu üretim.
Blok zincir ve hızlı iletişim ağlarının tek tek gelişmesinden çok birbirleriyle birleşmesinin sonuçlarına odaklanır. Yazarların temel savı şudur: asıl dönüşüm bir teknolojinin olgunlaşmasıyla değil, birkaç üstel teknolojinin aynı anda birbirini hızlandırmasıyla ortaya çıkar. Bu nedenle eser, yakın geleceğe dair kesin kehanetler sıralamaktan ziyade değişimin mekanizmasını açıklamaya çalışır. Ulaşım, sağlık, eğitim, gıda, perakende, finans ve eğlence gibi alanlarda oluşabilecek yeni modelleri ele alır. Diamandis ve Kotler, okuyucudan doğrusal tahmin alışkanlığını bırakmasını ister. Kitabın amacı, hızlı teknolojik değişimi daha anlaşılır kılmak, kurumların ve bireylerin fırsatlarıyla riskleri daha erken görmesine yardımcı olmaktır.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, teknolojik yakınsama, değişimin asıl hızlandırıcısıdır. Kitabın ayırt edici kavramı teknolojik yakınsamadır.
Yakınsama, yapay zeka ya da robotik gibi bir alanın tek başına ilerlemesi anlamına gelmez. Farklı teknolojilerin aynı soruna, aynı pazara veya aynı ürüne eş zamanlı biçimde bağlanmasıdır. Örneğin, sağlıkta ucuzlayan genetik analiz.
Sürekli veri toplayan sensörler, bu veriyi yorumlayan yapay zeka ve kişiye özel üretim yöntemleri birlikte çalıştığında yalnızca daha iyi bir cihaz değil.
Teşhis ve tedavi anlayışında değişim yaratabilir. Yazarlar bu yüzden tekil buluşların etkisini izlemekle yetinmenin yetersiz olduğunu savunur. Asıl önemli soru, bir teknoloji başka hangi teknolojilerle birleştiğinde maliyetleri düşürür, erişimi artırır veya mevcut iş akışlarını gereksiz kılar sorusudur. Bu yaklaşım,
Türkiye'de de yalnızca uygulama geliştirme veya otomasyon yatırımı açısından değil, lojistik, tarım, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi birbirine bağlı alanlar açısından düşünmeyi gerektirir.
Yakınsama, değişimin her zaman aynı hızda ve her ülkede aynı biçimde yaşanacağını söylemez. Ancak kurumların, sektörel sınırların zayıfladığı bir ortamda rakiplerini ve ortaklarını yeniden tanımlaması gerektiğini gösterir.
Kitap, dönüşümü tek bir icadın etkisi olarak değil, teknolojik sistemlerin çarpan etkisi olarak ele alır.
İkinci olarak,
üstel ilerlemeyi anlamak için doğrusal tahminlerden uzaklaşmak gerekir. Diamandis ve Kotler.
İnsanların değişimi çoğunlukla doğrusal biçimde hayal ettiğini vurgular. Buna göre bugün küçük görünen bir ilerlemenin yarın da benzer ölçüde büyüyeceği varsayılır. Oysa dijital teknolojilerde işlem gücü, veri birikimi, yazılım yetenekleri ve ağ bağlantıları birbirini beslediğinde gelişme uzun süre yavaş görünüp sonra hızla görünür hale gelebilir. Kitabın üstel zihniyet dediği yaklaşım her yeniliğe abartılı biçimde inanmak değildir. Daha çok maliyet eğrilerinin, erişim hızının ve teknolojiler arasındaki bağımlılıkların dikkatle izlenmesidir. Bir kurum mevcut ürününü iyileştirmeye odaklanırken daha ucuz sensörlerin ve yapay zekanın müşterinin ihtiyacını bambaşka bir yolla karşılayabileceğini gözden kaçırabilir.
Bu durum, yerleşik şirketlerin yalnızca doğrudan rakipleriyle kıyas yapmasının neden riskli olduğunu açıklar.
Kitap, tahminlerin belirsiz olduğunu kabul eder, fakat belirsizliğin hareketsiz kalmak için gerekçe olmaması gerektiğini ileri sürer. Okuyucu için pratik ders.
Tek bir gelecek senaryosuna bağlanmak yerine, kritik teknolojilerin hangi eşiklerde yaygınlaşacağını ve birbirlerini nasıl tamamlayacağını düzenli olarak sorgulamaktır. Böylece hızlı değişim, yalnızca şaşırtıcı bir haber akışı olmaktan çıkar, stratejik değerlendirme konusu haline gelir.
Üçüncü olarak, ulaşım ve üretimde mülkiyet yerine erişim ve otomasyon öne çıkar, kitap. Teknolojik yakınsamanın ulaşım ve üretim gibi somut sektörleri nasıl yeniden düzenleyebileceğini inceler. Otonom sistemler, elektrikli araçlar, paylaşım platformları, gelişmiş sensörler ve yapay zeka birlikte ele alındığında, değişim yalnızca sürücüsüz otomobillerden ibaret değildir.
Araç sahipliği, sigorta, şehir planlaması, teslimat, bakım ve enerji altyapısı da bu dönüşümden etkilenir.
Yazarların yaklaşımında önemli olan bir ürünün teknik olarak mümkün hale gelmesiyle toplumda yaygınlaşması arasındaki farktır.
Düzenlemeler, altyapı, güvenlik, tüketici alışkanlıkları ve maliyetler
yayılma hızını belirler. Benzer mantık üretimde de geçerlidir. Üç boyutlu üretim, robotik ve dijital tasarım araçları, bazı ürünlerin daha yerel, esnek ve talebe göre üretilmesini mümkün kılabilir.
Ancak bu, her fabrikanın ortadan kalkacağı anlamına gelmez.
Daha gerçekçi sonuç, standartlaşmış kitlesel üretim ile hızlı uyarlanabilen küçük ölçekli üretim arasında yeni bir denge oluşmasıdır. Türkiye gibi güçlü tedarik ve üretim ağlarına sahip ülkeler açısından kitap, düşük maliyetli iş gücüne dayalı rekabetin tek başına yeterli olmayabileceğini düşündürür.
Veri, tasarım, otomasyon ve lojistik kabiliyeti üretim değer zincirinde daha belirleyici hale gelebilir.
Dördüncü olarak, sağlık. Eğitim ve gıdada kişiselleştirme veri altyapısına bağlıdır. Eserin önemli bir bölümü, teknolojilerin insan hayatına doğrudan temas ettiği alanlara ayrılır.
Sağlıkta dijital biyoloji, genomik veriler, giyilebilir sensörler ve yapay zeka, hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale eden modelden,
riski daha erken saptamaya çalışan bir modele geçiş potansiyeli taşır. Kitap bu eğilimi daha kişiselleştirilmiş ve önleyici hizmetler çerçevesinde ele alır.
Eğitimde ise dijital içerikler, uyarlanabilir yazılımlar ve sürükleyici teknolojiler öğrencilerin farklı hızlarda öğrenmesine yardımcı olabilir.
Fakat araçların yaygınlaşması eğitimin niteliğinin kendiliğinden artacağı anlamına gelmez.
Öğretmenin rolü, içerik kalitesi, ölçme yöntemleri ve eşitsiz erişim hala belirleyicidir.
Gıda alanında hassas tarım, sensörler, veri analizi ve yeni biyolojik üretim yaklaşımları verimlilik ve kaynak kullanımı bakımından yeni olanaklar sunar.
Türkiye'nin kuraklık riski taşıyan bölgeleri ve parçalı tarımsal yapısı düşünüldüğünde bu tür uygulamalar özellikle anlamlı olabilir.
Ancak veri sahipliği, çiftçinin teknolojiye erişimi ve maliyet paylaşımı çözülmeden teknik kapasite toplumsal faydaya dönüşmez.
Kitap burada yararlı bir çerçeve sağlar, teknolojiye yalnızca cihaz olarak değil, hizmet modelini,
karar süreçlerini ve kamu altyapısını değiştiren bir unsur olarak bakar.
Son olarak,
fırsat anlatısı, düzenleme.
Eşitsizlik ve güvenlik sorularını ortadan kaldırmaz, "The future is faster than you think." Genel olarak teknoloji iyimseri bir perspektife sahiptir.
Yazarlar, yakın zamanın yeni refah alanları ve girişimcilik fırsatları yaratabileceğini öne çıkarır.
Bununla birlikte kitabın ortaya koyduğu dönüşüm, zor soruları da kaçınılmaz biçimde gündeme getirir.
Otomasyon bazı işleri dönüştürürken, yeni becerilere erişimi olmayan çalışanların geride kalması mümkündür.
Sağlık ve eğitimde kişiselleştirme, daha çok veri toplanması demektir. Bu da mahremiyet, veri güvenliği ve ayrımcılık risklerini büyütebilir.
Otonom sistemlerin yaygınlaşması ise sorumluluğun kimde olduğu,
hangi standartların uygulanacağı ve kamusal güvenliğin nasıl korunacağı gibi düzenleme meseleleri yaratır.
Kitabın en yararlı tarafı bu sorunların tek bir teknolojiye ait olmadığını göstermesidir.
Yapay zeka ile ağ altyapısı, biyolojik veri ile platform ekonomisi veya robotik ile iş hukuku birbirinden ayrı değerlendirilemez.
Okur için dengeliyorum, teknolojik ilerlemeyi ne kaçınılmaz bir kurtuluş ne de yalnızca tehdit olarak görmektir.
Asıl mesele yeniliklerin hangi kurallarla, hangi kamu yatırımlarıyla ve kimlerin katılımıyla yayılacağıdır.
Bu nedenle kitap, şirket liderleri kadar politika yapıcılar, eğitimciler ve sivil toplum içinde bir tartışma başlangıcı niteliği taşır.
Hızın arttığı bir dünyada yönetişim kapasitesi teknolojik kapasite kadar önemlidir.
Sonuç olarak,
bu kitap,
yapay zeka veya robotik hakkında tek başına temel bilgi arayan okurdan çok,
teknolojilerin birlikte yarattığı ekonomik ve kurumsal sonuçları anlamak isteyenlere uygundur.
Girişimciler, yöneticiler, yatırımcılar, kamu politikasıyla ilgilenenler, eğitimciler ve gelecekteki meslekleri değerlendiren öğrenciler eserden yararlanabilir.
Okura doğrudan uygulanacak bir yönetim reçetesi sunmaz.
Bunun yerine hangi teknolojinin kazanacağını tahmin etmeye çalışmaktan önce kesişim noktalarını izlemeyi öneren bir analiz yöntemi verir.
Pratik faydası da buradadır. Sektörünüzdeki değişimi yalnızca mevcut rakipler veya bugünkü müşteri alışkanlıkları üzerinden değerlendirmemeyi öğretir.
Entelektüel olarak ise teknoloji tartışmasını tekil ürünlerden çıkarıp altyapı, maliyet, veri, düzenleme ve toplumsal kabul arasındaki ilişkiye taşır.
Benzer gelecek kitaplarının çoğu belirli bir teknolojinin vaatlerine ya da risklerine yoğunlaşır.
Diamandis ve Kotler'in çalışması, yapay zeka, biyoloji, ağlar,
robotik ve üretim araçlarının birleşiminden doğan ikinci dereceden etkileri merkeze almasıyla ayrılır. Bu geniş bakış, kitabın güçlü yönüdür.
Öte yandan okur, ileri sürülen zaman çizelgelerini kesin öngörüler olarak değil, stratejik senaryolar olarak değerlendirmelidir.
Teknolojik kapasitenin gerçek hayata geçmesi, hukuk, sermaye, altyapı ve toplumsal güven gibi koşullara bağlıdır. Kitap en verimli biçimde, güçlü bir olasılık haritası olarak okunduğunda değer kazanır.
Türkiye bağlamında da dijital altyapı, nitelikli iş gücü, veri yönetimi ve yerel üretim kapasitesi üzerine daha somut sorular sormaya yardımcı olur.
Destek olmak isterseniz Peter Hay Diamandis kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.